New South Wales ve Queensland'de yeni COVID vakaları kaydedildi. Filipinler'de askeri uçak düştü, 45 kişi hayatını kaybetti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili rahatsızlığın büyüdüğü ileri sürülüyor. New South Wales'ta Sydney'deki huzurevi salgın kümesi büyürken toplum içinde 35 yeni COVID-19 vakası daha kaydedildi. Başbakan Gladys Berejiklian toplum içine taşınan vakalara odaklandığını ancak hafta sonu kısıtlamaları ihlal eden halkı da eleştirdiğini söyledi.
I foreshadowed a few days ago that the numbers were likely to bounce around and that's what we've seen overnight. Pleasingly 24 of those.
Birkaç gün önce vaka sayılarında bir sıçrama olasılığının olduğunu önceden tahmin etmiştim ve bir gecede bunu gördük. Memnuniyet verici bir şekilde bu 35 kişiden 24'ü bulaşıcı dönemleri boyunca tecritteydi. Bu yüzden diğer 7 vaka için daha fazla endişe duyuyoruz diyen Berejiklian, kesinlikle doğru olanı yapan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğuna teşekkür etmek istiyorum. Ama ne yazık ki parti yapmamamız gerektiği halde parti verenlerin doğru olanı yapmadığı bir gerçek. Bugünkü vakalardan bazıları insanların yanlış yaptığı olayların bir sonucudur diye konuştu. Berejiklian karantinanın 9 Temmuz Cuma'dan sonra uzatılıp uzatılmayacağına dair karar vermek içinse önümüzdeki birkaç günün kritik olacağını söyledi. Bu arada Sydney'in kuzeybatısındaki Balcombe Hills'te bulunan Summit Care yaşlı bakım evinde 2 sakinin daha COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Ve bu huzurevi salgın kümesiyle bağlantılı toplam vaka sayısı da 5'e çıktı. Huzurevi sakinlerinin %96'sı aşılanırken bu merkezdeki personelin sadece 3'te 1'inin aşı yaptırdığı kaydedildi. New South Wales'ta COVID-19 kısıtlamalarından etkilenenler artık federal hükümetten yardım almaya hak kazanıyor. Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong'da yaşayanlar bir kereye mahsus $500'lık bir nakit ödeme olan COVID-19 afet ödemesi için başvurabilecekler. Bu $500'lık yardım 20 saatten fazla çalışma imkanını kaybedenler için geçerli olurken 20 saatten daha az çalışma imkanı kaybedenlerse $325 alma hakkına sahip olacak. Bir iş günü içinde işleme konulacağı söylenen ödemeler için MyGov web sitesi aracılığıyla başvuru yapılabileceği duyuruldu. Öte yandan Queensland'de toplum içinde 4 yeni COVID-19 vakası kaydedilirken tüm vakaların mevcut salgın kümeleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Otel karantinasındaysa 3 yeni vaka tespit edilirken eyaletteki toplam aktif vaka sayısı da 47'ye yükseldi. Başbakan Anastasia Palaszczuk yeni pozitif vakaların bilinen sağlık kümeleriyle bağlantılı olmasının gerçekten ama gerçekten iyi bir haber olduğunu söyledi. Başbakan Palaszczuk ayrıca 139 binden fazla kişinin Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı için kayıt yaptırdığını ancak bu kişilerin Ekim ayına kadar bekleyebileceğini de kaydetti.
You will be given a booking, but the booking may not be until October or November.
Size bir randevu verilecek ancak randevular Ekim veya Kasım'a kadar olmayabilir diyen Palaszczuk, bu yüzden herkesin sabırlı olmasını istiyorum ve eğer ekstra aşı tedariği alırsak Queensland Health sizinle iletişime geçecek ve randevunuzu ileri alabilecekler diye konuştu. Avustralya genelinde 500 aile hekimi kliniği bu haftadan itibaren 40-59 yaşları arasındakilere Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı yapmaya başlayacak. Ulusal olarak 5 milyonu AstraZeneca ve geri kalanı Pfizer-BioNTech olmak üzere toplam 8,2 milyon koronavirüs aşısı dağıtıldı. 40 yaşın altındakilerin ne zaman aşı olacağı konusundaysa henüz belirlenmiş bir zaman çizelgesi yok. 7. kanalın Sunrise programına konuşan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce, aşının hafta sonuna kadar 1 milyon doz daha artmasını beklediğini söyleyerek Avustralya'da aşının kullanıma sunulmasını savundu.
Obviously I'd say by the end of this week we'll be well over 9 million. We're not the only country.
Aşı konusunda sorunların Avustralya'ya özgü olmadığını söyleyen Joyce, bununla uğraşmaya çalışan dünyadaki tek ülke biz değiliz. Dolayısıyla Pfizer-BioNTech aşı sorununun benzersiz bir Avustralya sorunu olduğu fikri doğru değil. Sizi hayatta tutma fikrine koşullandığımızdan emin olmalısınız ve COVID-19'u ortadan kaldıramayacağız. Bu olamayacak. Yapmamız gereken griple yaşadığımız gibi bu virüste de yaşayabileceğimiz bir toplum yaratmak diye konuştu. Filipinler'de çoğu asker 90'dan fazla kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üçü olay anında bölgede bulunan sivil olmak üzere 45 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü sivil, 53 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 5 askeri personelin ise halen kayıp olduğu belirtiliyor. Sulu Birleşik Görev Gücü'nün açıklamasında birkaç askerin yere çarpmadan önce uçaktan atladığı görüldü. Bu da onları çarpışmanın neden olduğu patlamadan korudu denildi. Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı toprak kayması felakete dönüştü. 2 kişi hayatını kaybederken kayıp 20 kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Yetkililer devam eden yağışların kurtarma operasyonunu olumsuz etkilediğinin altını çiziyor. Şimdiye kadar 19 kişinin kurtarıldığı felakette 130 ev ve binada hasar gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da yıkılan binanın ayakta kalan kısmının kontrollü şekilde yıkılması için arama çalışmalarına ara verildi. Yetkililer bölgeye yaklaşmakta olan fırtınanın planları öne çektiğini belirtiyor. Binanın kalan kısmının planlanan yıkımı için uzmanlar yapıya patlayıcılar yerleştirdi. Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Daniella Levin de binanın geri kalanının yıkılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının çapının genişleyeceği düşüncesinde. 24 Haziran'da binanın yıkılmasından bu yana yıkımın ilk anları dışında enkazda canlı bulunamadı. Şu ana kadar 24 kişinin bedeni bulundu. 121 kişinin ise hala enkaz altında olduğu düşünülüyor. Bangladeş, küresel COVAX planının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden 1,25 milyon doz Moderna COVID-19 aşısı aldı. Bu, Bangladeş'e taahhüt edilen 2,5 milyon aşının ilk partisi olacak. UNICEF, sevkiyatın Bangladeş tarafından COVAX tesislerinden alınan ikinci ve en büyük aşı sevkiyatı olduğunu söyledi. Hindistan'ın Nisan ayında AstraZeneca aşılarının ihracatını durdurmasının ardından Bangladeş halkı aşılamak için ciddi bir kriz yaşamıştı. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO iklim değişikliğini, koronavirüs salgını ve finansman eksikliğini dünya mirası listesi için başlıca engeller olarak sıraladı. Bu açıklama dönem başkanlığını Çin'in yapacağı ve Çin'de Fuzhou kentinde önümüzdeki hafta yapılacak olan Dünya Mirası Komitesi toplantısından önce geldi. UNESCO Dünya Mirası Merkezi Direktörü Matchild Rosler, korunması gereken alanların listesinin arttığını ancak yetişmek için yeterince büyük bir bütçe olmadığını söylüyor.
I think the biggest challenge of the World Heritage Convention is that every year we get more sites on the list.
Rustler, Dünya Mirası Konvansiyonu'nun en büyük zorluğu her yıl listenin artması. Ancak ne UNESCO'daki personel sayısı ne de fonlar artmamaktadır diye konuştu. Geçen yılki bir raporda 2017'den bu yana 16 Dünya Mirası alanının kötüleştiği ve yalnızca 8'inin iyileştiği belirtilmişti. Son zamanlarda komite, federal hükümetin şiddetle reddettiği bir öneri olarak Avustralya'nın mercan kayalıklarının da listeye eklenmesini tavsiye etti. Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi Hazar Denizi'ndeki deniz platformlarında herhangi bir arızanın tespit edilmediğini, ilk verilere göre bunun bir çamur volkanının püskürmesi olduğunu duyurdu. Daha önce Sputnik Haber'e konuşan bir kaynak, Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründe bir platformun yandığını, yangının patlamadan kaynaklandığını aktarmıştı. Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a serzenişte bulunduğu, ancak Erdoğan'ın gündemimizde Peker yok diyerek kestirip attığı ifade ediliyor. Kulislerdeki iddialara göre Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Soylu'yu görevden almak istediği, fakat Bahçeli'nin terörle mücadelenin aksayabileceği, bunun da Türkiye'ye zarar verebileceği sözüyle buna karşı geldiği iddia edilerek, bu nedenle Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almak için doğru zamanı beklediği öne sürüldü. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin son seçim anketi sonuçları yayınlandı. Ankete göre bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %29,3'ü Adalet ve Kalkınma Partisi, %27'si Cumhuriyet Halk Partisi, %12,6'sı İyi Parti, %11,6'sı Halkların Demokratik Partisi ve %6,5'i Milliyetçi Hareket Partisi yanıtını verdi. Mevcut durumda var olan ittifaklara oy verir misiniz sorusuna ise katılımcıların %30,1'i Millet İttifakı'na, %29,3'ü de Cumhur İttifakı'na oy veririm diyerek yanıt verdi. İngiliz Financial Times gazetesi Rize İkizdere'deki yöre halkının direnişiyle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Yöre halkının görüşlerinden çıkarımlarda bulunulan haberde ekonomik düşüş Erdoğan'a desteği tüm zamanların en düşük seviyesine getirdiği başlığı kullanıldı. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal medyada önde gelen savunucularından olan Tuğrul Selmanoğlu, son dönemde peş peşe gelen zamların ardından iktidara yönelik tepkiler artınca konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Tuğrul Selmanoğlu, iktidara yakın Diriliş Postası'ndaki yazısında yurttaşların yaşadığı açlık ve yoksulluk sorunu ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne seslendi ve idarecilerini kendilerini asgari ücretle geçinen 3 çocuklu bir babanın yerine koymaya çağırdı. Zamlarla ilgili olarak Twitter hesabından da paylaşım yapan Selmanoğlu, elektrik ve doğalgaz ve LPG'ye zam yapan abiler, suyu ve ekmeği unutmayın, onlara da zam yapın, hatta havayı da ücrete bağlayın. Bakarsınız hala 2023'te bize oy vermeyi düşünen seçmen kalmıştır ifadesini kullandı. Bu arada Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör de tartışma yaratan son elektrik zammının ardından dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Güngör, elektriği üreten özel, dağıtan özel, ileten özel, fazla liberalleşme değil mi diye sordu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat kaleme aldığı yazıda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün İmam Kardeşler grubundan örgüte kız eleman kazandırmakla görevli imam Altuğ Revnak Eti'ye ait Doğa Bilimleri Derneği'nin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ait Maya okullarıyla işbirliği yaptığını öne sürdü. Cumhuriyet gazetesindeki ilgili haberde Altuğ Revnak Etli ile çekilmiş bir fotoğrafı da yayınlandı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak hakkındaki fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesini değerlendirdi. Hemen kaldıralım dokunulmazlığımı diyen Kılıçdaroğlu gençlere umutsuz olmayın mesajı verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendiği konuşmasında şunları söyledi.
Sana iki çift lafım var. Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerin bana ne yapmadınız ki bundan sonra yapacaklarından korkalım? Senin iktidarın bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim? Erdoğan, senin bu dünyada çoktan unuttuğun şeyi hatırlatayım sana. Bu can emanet bu bedene. Sonunda sararlar kefene. Kılıçdaroğlu bu kadar fanidir bu dünyadan. Şimdi durma. Hemen kaldıralım dokunulmazlığımı. Birlikte yapalım. Senin gücün bana yeter mi sanıyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hadi oradan.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında COVID-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen yüzlerce kadın Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etti. Sık sık adalet ölüyor, anayasa nerede, gökkuşağı değil ayrımcılık suç sloganları atan kadınlar anayasadan, yasadan, sözleşmeden vazgeçmiyoruz ifadelerini de kullandı. İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçince giriş ücretlerinde %200'den fazla artışa gidildi. Galata Kulesi giriş ücreti 30 TL'den 100 TL'ye çıktı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti. 404 yeni hasta olmak üzere 4537 yeni vaka tespit edildi. 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise 49.782'ye ulaştı. Türkiye'de aşı uygulamasının yapıldığı havalimanları ve sınır kapılarının sayısı artıyor. Şu anda 38 havalimanı ve 4 ildeki sınır kapılarında aşı hizmeti sunulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sayının artacağını duyurdu. Bu arada koronavirüs geçirip ilk doz aşısını BioNTech yaptıranların ikinci doz aşısının uygulanmamasına karar verilmesinin ardından hastalığı geçirenlerin ikinci dozları sistemden yapıldı olarak gösterildi. Yapıldığı söylenen aşıların toplam sayıya dahil edilip edilmediği ise bilinmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sorulan sorulara karşı sessiz kalarak konu üzerine henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Sabancı Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan BioNTech firmasının kurucularından Profesör Doktor Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın salgını kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın Türkiye'ye götürüldü. Brezilya'da Türk makamlarına teslim olan Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, ilişkilerin normalleşmesi için Türk tarafıyla temaslarının devam ettiğini söyledi. Şükri, normal ilişkiler ülkelerin iç işlerine karışmaması üzerine kurulu bir politika. Devam ederse farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine yol açar ifadesini de kullandı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 53 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 12 derece, Sydney'de açık 17, Melbourne'da yer yer yağışlı 13, Adelaide'da parçalı bulutlu 14, Perth'te sağanak yağışlı 17, Hobart'ta parçalı bulutlu 11, Brisbane'da genelde açık 21 ve Darwin'de de genelde açık 30 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.